Ayrım 2.
Şiirin kıyılarında. İlk edebi cümle. Kışın çamurlarından, soğuklarından kurtulurken ümit bağladığımız üç heceli, sekiz harfli kelime. Haylazlığın tadı ve ortaokul. İçi ergenliğin enerji kaynamalarıyla fıkır fıkır, koşmalar, sultan dağlarına tırmanmalar, öğretmenlere isyan, yarışmalar ve maçlar, maçlar. TE 93. Ergenlik çağı, neşe ve taşkınlıklarla kara sevda arasında sallanır durur. Şiirle nükte arasında mekik dokur. Bir yandan menekşe gözleri hülyalı, gülümseyişi mahzun bir sevgilinin portresini hayalimizde tamamlamaya çalışır, bir yandan da İncir Ali'ye ve Tatar Rukiye için kahkahalar atardık. Madenler ısı değişikliğine göre uzayıp kısalırlar ya, işte bunlardan birisine bizim zamanımızda kabiliyeti incirariye, ötekine de kabiliyeti Tatar Rukiye deniyordu. Benim 13. yaşımın İncir Aliyesi ve Tatar Rukiyesi o incirariye ve Tatar Rukiye garipsemesinden doğmuştu. DKS 94. 5. sınıfta arkadaşlarını isyana ve dağa çıkmaya teşvikten bir hafta tart almış olan Süleyman Tarık, 7. sınıfın ilk haftalarında genç ve güzel bir kız olan tabii öğretmenini sınıfta ağlattığı için bir hafta daha tart alır. Halbuki tabii öğretmeni en iyi öğrencilerinden biri olan Süleyman Tarık'ı hususi bir şekilde benimsemiş ve ilgi göstermiştir. TE 93. Şair Türkçe muallimi. Süleyman Tarık haylazlığın tadına varıp kendini büsbütün koyuvermek üzeredir ki okula yeni bir Türkçe öğretmeni gelir. İsmini okudukları kıraat kitabındaki havuz şiirinden bildiği Rıfkı Melul Meriç. Gelir gelmez top ense tıraşıyla çocukların ve bütün Akşehir'in dikkatini üzerinde toplayan Rıfkı Melul Meriç, bol paça pantolonu, çorapsız ayaklarında tenis pavuçları, elinde körüklü 13x18 fotoğraf makinesiyle bütün gün Nasrettin Hoca mezarlığında, türbelerde, yıkık medreselerde gezmekte, yazılarını tebeşirle belirgin hale getirdiği mezar taşlarının ve kitabelerin resimlerini çekmektedir. Onun bu faaliyetini özellikle çocuklar değişik şekillerde yorumlarlar. Tarık Buğra en ilgi çekicisi olarak Güdük Hamdi dedikleri arkadaşının yorumunu kaydetmiştir. "Len oğlum bunda bilmeyecek ne var? Ölülerin ruhları şu güz günlerinde azıcık ısınmak için taşlarındaki yazılara çıkar." PD 120. Rıfkı Melül, Akşehir'deki araştırmaları sonunda divan şiirimizin önemli isimlerinden Şeyyat Hamza'nın kabrini bulmuş ve bu çalışmaları sonunda çok önemli bir eser vücuda getirmiştir. Akşehir Türbe ve Mezarları, İstanbul 1936. Rıfkı Melül Meriç hakkında daha geniş bilgi ve havuz şiirinin tamamı için bakınız Muhtar Tevfikoğlu Rıfkı Melül Meriç Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları Ankara 1986. Süleyman Tarık, Rıfkı Melül'ün dikkatini bir gün derste arkadaşlarından biriyle kaynatırken çeker ve sertçe bir oku emrine muhatap olur. Zeki çocuk bu fırsatı kaçırmayacak ve anında bir kararla hocasının şiirini açıp okumaya başlayacaktır. Bir havuz. Anlatmak hem güç hem uzun. Çılgın aşıkları var bu havuzun. Başında bekleyen yüzlerce saksı. Sevgilim, bu havuz bilsen ne güzel, üstünde yapraktan gölgeler yüzer, ne güzel havuzda suların raksı. Sınıfın en haylazı olmakla beraber, aynı zamanda edebiyatla en ilgilisi olan Tarık, hocasının şiirini çok güzel okumuş olmalı ki, Rıfkı Melül, aferin der. Sen akıllı bir şeye benziyorsun, kimin oğlusun bakayım? Ve hemen o gün ikindi vakti gidip Mehmet Nazım Bey'le konuşmuş, Anatol Frans'ın teyisini vererek Tarık bunu okusun demişti. Bu hadise Süleyman Tarık'ın kitaplara yeniden dönüşünü sağlar. Artık hoca ile talebe arasından su sızmamaktadır. İlk edebi cümlesini de Rıfkı Melül'ün verdiği ilkbahar konulu tahrir vazifesi sayesinde yapmıştır. Sınıfın tahrirde en kabiliyetli öğrencisi olan Süleyman Tarık, arkadaşlarının vazifelerini yazmaktan kendisininkini yazmaya vakit bulamaz. Tam zil çalarken, kağıda kışın çamurlarından, soğuklarından kurtulurken ümit bağladığımız üç heceli, sekiz harfli kelime cümlesini karalar. Aslında Rıfkı Melül sınıfta bütün olup bitenlerin farkındadır. Süleyman Tarık'ın kağıdına şöyle bir bakar ve en iyisi bu olmuş deyiverir. TE 93. Rıfkı Melül kabiliyetli öğrencisinden şiir yazmasını da istemiş, ne var ki ilk şiirlerini berbat bulmuştur. Döktürdüğü şiiri hocasının beğeneceğinden emin olan Tarık'ın başına dünyalar yıkılır ama vazgeçmez. Akşam adını verdiği ikinci şaheseri özellikle kafiyelerinin orijinalliği dolayısıyla beğenilir. Tarık Buğra, akşam bulutlarının dağılıp karanlığın basışını anlattığı bu şiirinden Rıfkı Melül'ün beğendiği kafiyelerin bulunduğu mısrağı hiç unutmamıştır. İşte neşem de böyle, böyle gelip geçici. Bir veçi kızıl serap, bir çöldür diğer veçi. TE 93. Rıfkı Melül küçük Tarık'a şiiri sevdirmiş, çok sayıda şiir kitabı okumasını sağlamış, müfredat dışı olarak Necip Fazıl, Ahmet Hamdi ve Nazım Hikmet gibi devrin genç şairlerinden söz etmiş, fakat onu şair yapamamıştır. Çünkü bir hayli eskitilmiş geleneğin ve durgun bir estetiğin şairidir. Tarık Buğra, onun bana büyük yardımı, diyor, dünyaya metelik vermeyen biraz filozof, daha çok aforizmacı kafa yapısından gelmiştir. TB 8. Tarık Buğra, şairliği çocukluk yıllarında bırakmış olmakla beraber, içindeki şiir cevherini sonuna kadar muhafaza etmiş ve nesrini besleyen bereketli bir kaynak olarak kullanmıştır. Gerçi nesrin yetersizliğini hissettiği çok özel zamanlarda şiddetle şiire dönme ihtiyacı hissedecek, fakat yazdıklarını gün ışığına pek çıkarmayacaktır. Lise yılları. İçine kapanı veren insan dünyayı da oraya taşımak ister, içine ve anlatma hırsına kapılır gibi geliyor bana. İstanbul Lisesi'nde, yıl 1933, Süleyman Tarık lise öğrenimine yatılı olarak İstanbul Lisesi'nde başlar. Bir taşralı olarak İstanbul'da doğup büyümüş ve kafaları bu medeniyet merkezinin evlerinde, sokaklarında beslenmiş cin gibi çocukların arasında kendini epeyce geri bulduğu için bir süre içine kapanır ve müthiş bir okuma hummasına tutularak her hafta bir kitap bitirmeye başlar. Ancak içe kapanmışlığına rağmen kendini göstermekte gecikmeyen taşralı delikanlı, edebiyat hocası Hakkı Süha Gezgin'in verdiği ilk tahrir vazifesinde büyük başarı kazanarak bütün okulun dikkatini çekecektir. Hakkı Süha Gezgin, 1895-1963, Manastır'da doğdu. Liselerde 40 yıldan fazla edebiyat öğretmenliği yaptı. İlk yazılarını genç kalemlerde yayımlamış ve Türkçenin sadeleşmesini savunmuştu. Vakit gazetesine fıkra ve makaleler, Yeni Mecmua ve Ayda Bir gibi dergilere portreler ve Türk ansiklopedisine çok sayıda madde yazdı. Güçlü bir neyzendi. Şair Nedim Sokağı'ndaki evi, edebiyatçıların ve musiki şinasların bir araya geldikleri mahfillerden biriydi. Batı edebiyatından çok sayıda tercümesi de bulunan Hakkı Süha hakkında geniş bilgi için, bakınız Hakkı Süha Gezgin, Edebi Portreler, Haziran, Beşir Ayvazoğlu, Ötüken, Neşriyat, İstanbul 2005. Ertesi derste Davudi sesiyle, "Kim bu Tarık Nazım?" diye sorunca, önünü ilikleyerek ayağa kalkan taşralı delikanlı, hocasının "Aferin, güzel yazmışsın, 4,5 verdim" yolundaki sözlerini heyecandan ve şaşkınlıktan sadece bir uğultu olarak algılar. O güne kadar Hakkı Süha'dan 4,5 ve 5 alabilen çıkmamıştır. Süleyman Tarık, hocasının iltifatından cesaret alarak ikinci tahrir vazifesinde daha çok beğenilmek için kağıda ağdalı bir dille bütün bildiklerini boca etmeye kalkışınca hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Hakkı Süha Bey küplere binmiş ve sevimli öfkesiyle Arapça isteyen Arabistane, Acemce isteyen Acemistane, Frenkçe isteyen Frengistane diyerek Türkçe kavramını Süleyman Tarık'ın kafasına adeta mıhlamıştır. Ve ilk aşk. Ancak Süleyman Tarık'ın muharir olmak gibi bir düşüncesi henüz yoktur. Bu düşünceye Pertev Naili Boratav'ın edebiyat derslerine girdiği 10. sınıfta gelir. Hayata artık geleceğin muhariri gözüyle bakan ve o gözle okuyan genç taşralıda bu karar, aşık olduğu uzak akraba kızına layık olma kaygısıyla çok geçmeden ihtirasa dönüşecektir. Uzak akraba kızı İstanbul Lisesi'ne kaydını yaptırırken velisi olmuş ve Süleyman Tarık da hissettiği bağlılığa aynı seviyede karşılık vermiştir. Yıllarca süren ve tertemiz bir gönül bağı olmaktan öte geçmeyen bu aşk, Süleyman Tarık bir meslek sahibi olamadığı için evlilikle sonuçlanmayacak, ancak 08-79-56'nın sıfırı, Kara Oğlan, Söz Alma Fakat Kimden, İki İhtiyar adlı hikayeleriyle akümülatörlü radyoya, dolayısıyla Yalnızların romanına konu olacaktır. O günlerde Mehmet Nazım Bey büyük bir maddi sıkıntıya düşmüş, bu yüzden yazıhanesini kapatarak Adalet Bakanlığı'ndan görev istemiştir. Süleyman Tarık'ın 10. sınıfa başlayacağı tatilde aile Mehmet Nazım Bey'in hakim olarak tayin edildiği Siirt'e taşınır. Tarık Buğra bu hadisenin kendisini o zaman nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. Akşehir'de bir krallık kurmuş gibiydi benim çocukluğum. Arkadaşlarımın arasında sevilen, sayılan, beğenilen, övülen birisiydim. Babam da öyle. Nazım Bey'in oğlu bir anlam taşıyordu. Bitmişti o hikaye. Bunun nasıl bir çöküntü olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. O zaman belki pek farkına varmadım. Sadece acılarını çektim, duygulandım. Ama ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum ve çekinmeden iddia edeceğim. Beni yazar yapan asıl bu olaydır. İçine kapanı veren bir insan dünyayı da oraya taşımak ister, içine ve anlatmak hırsına kapılır gibi geliyor bana. TE22. Bu cümleler Tarık Buğra'nın çocukluğunu ve ilk gençliğini yaşadığı Akşehir'e nasıl bir sevgiyle bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Uykunun altın gibi değerli olduğu sıkıntılı askerlik günlerinde ve uyumakta zorlandığı gecelerde Akşehir'i düşünerek mışıl mışıl uyuduğunu, "Yarın diye bir şey yoktur" adlı hikayesinde anlatır. Rastgele bir yere şöyle uzanıverir, doğduğum kasabayı, bu kasabadaki koskocaman Çınarlı Tepe'yi düşünür, ovanın bu tepeden görünüşünü düşünür, böylece de sinirlerim gevşemiş, rahat ve mahzun dalar giderim. Eskiden ve bütün hallerde orayı düşünmek yeterli bana. Şimdi ise o çocukluk kasabamda olmak istiyor, başka hiçbir şey değil, ancak ve yalnız bunu istiyordum. YDBY 74. Konya Lisesi'ne geçiş. İstanbul Lisesi'nin yatılı kısmı Süleyman Tarık 10. sınıfa okurken her nedense kapatılır ve yatılı öğrenciler Haydarpaşa'ya verilir. Bütün öğretmen okullarının ve yatılı bölümleri kapanan liselerin öğrencileriyle 1000 kadar gündüzlünün öğrenim gördüğü bu yeni okul Süleyman Tarık'ın nazarında Babil Kulesi'ni bile aratacak bir anarşi içindedir. Babasının ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu bildiği halde buradan ayrılıp Konya Lisesi'ne gelmek ister. Mehmet Nazım Bey oğlunun bu arzusunu hiç itiraz etmeden kabul etmiştir. Süleyman Tarık 3 kız kardeşinin bulunduğunu ve babasının küçücük maaşıyla 4 çocuklu bir aileyi geçindirmek zorunda olduğunu aklından hiç çıkarmaz ve Konya Lisesi'nde dersleri ciddiye alarak parlak bir diplomayla mezun olur. Ne var ki üniversite tahsili için gittiği İstanbul'da tuhaf bir şekilde değişecektir. İstanbul'da bir Akşehirli. Evlerimizden, pansiyonlarımızdan veya varı yoğu bir şilte ile bir bavul ve 3-5 kitap, büyük aşklara, büyük hayatlara dair büyük, ah ve sefil şartlar olan odalarımızdan daha gün kendini bulmadan fırlar, şehrin her yönünden küllüğe dökülürüz. YDBY 88. Küllük Üniversitesi'nde. Konya Lisesi'nden 1936 yılında mezun olan Tarık Buğra, diploma derecesi pek iyi olduğu için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne imtihansız alınır. Henüz 18 yaşındadır ve sorumluluk duygusundan tuhaf bir şekilde koparak kahvelerde, meyhanelerde muharrirlik aramaya başlamıştır. Hem de tek satır yazmadan. Sadece notlar alarak yazacağı şaheserler için ipuçları aramaktadır. İstanbul'daki ilk günlerinde Türkçe hocası Rıfkı Melul Meriç ile karşılaşması Tarık Buğra'nın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Akşehir'den öğrencisi olan genç edebiyat heveslisini alıp küllük kahvesine götüren Meriç de eski bir tıbbiyelidir ve tıbbiyelilik ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Eski öğrencisine İstanbul'da ilgi göstermesini onda biraz da kendi gençliğini bulmuş olmasına bağlayabiliriz. Akşehirli tıp talebesi ilk defa Rıfkı Melul ile gittiği küllükte İbnül Emin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Nahit Tarlan, Fuat Köprülü, Mükrimin Halil İnanç, Emin Ali Çavlı, Yavuz Abadan, Nurullah Ataç gibi ünlü bilim adamlarını, yazarları tanır ve kısa sürede büyüsüne kapıldığı bu kahvenin en sadık müdavimlerinden biri haline gelir. Çok geçmeden bir iş de öğrenecek ve bu oyunun en iyileri arasına girecektir. Küllükte bir işle başlayan ve öğrencilik yıllarını dolduran kumar hakkında borç, şehir kulübünde ve otel faresi gibi birkaç hikayesiyle dönemeçte de ipuçları vardır. Kumarbaz psikolojisini sımsıkı kapalı korkak ve güvensiz psikoloji YDBY 115 diye tarif ettiği borçta küllük üniversitesine devam ettiği günlerdeki halini anlatmıştır. Bir öğrenci, kumarbaz bir öğrenci ama. Ay başlarını, kırmızı renkli ve 150 liralık havale kağıtlarını beklerdim postadan ve beklediğim başka bir şey de yoktu. Bu bekleyişte ay olur, ayın 20'si olmadan başlardı. Şans bu, güvenilir mi? YDB'ye 114. Esafili Şark. Küllük ve Bayezid Laleli Şehzadebaşı üçgenindeki diğer kahveler 1930'lu yıllarda en parlak dönemini yaşayan ancak 1940'ların sonlarına kadar varlığını devam ettiren Esafili Şark'ın mekanlarıdır. Tarık Buğra, Küllüğü Tercüman'da 6 Ekim 1974'te çıkan Küllük başlıklı yazısında da anlatmıştır. DKS 362. Küllük hakkında Sıtkı Akozan'ın da "Sanmayın avare bülbüller gibi güllükteyiz, biz yanık bir kor gibi akşam sabah küllükteyiz" mısralarıyla başlayan manzum bir küllük namesi İstanbul 1936 vardır. Sabahattin Ali bu hoş kitapçığa yazdığı kısa takdim yazısında küllüğü şöyle anlatır. İstanbul'da küllük. Beyazıt Camii'nin türbe kapısı dışında körfez şeklinde ve bahçemsi bir yerdir. Burası Bayezid semtinin mütevazi fakat çok güzel bir köşesidir. Bilhassa yaz tatilinde üniversite ve lise hocalarıyla memleketin birçok fikir ve sanat adamlarının uğrağıdır. Bu köşenin üç adı vardır. Muallimler Bahçesi, Akademi, Küllük. En meşhuru Küllük'tür. Necip Fazıl'ın Babali'de, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında uzun uzun anlattıkları bu kahvelerin müdavimleri, Birinci Dünya Harbi'nin bütün acılarını yaşamış ve giderek hayata mizahın penceresinden bakarak rahatlamayı itiat edilmiş aydınlardır. Aslında her biri bir ayaklı kütüphanedir fakat hiçbir ciddi mesele onların masasında sonunda şakaya ve mizaha bulanıp orta oyunun muhaveresine döndürülmekten kurtulamamıştır. Ciddi bir fikir ve meselesi olanlar önceleri, sadece nezaket icabı dinlenir, ancak zekası ve muhayyilesi mizah yönünde sürekli uyanık Esafili Şark, bu yeni fikri ve meseleyi şakaya en müsait tarafından yakalayana kadar. Zaten ciddi meselelerden söz edenlere bu kahvelerde nizam-ı alemciler denmektedir. Tarihten Bergson felsefesine, Aristo mantığından Yunan şiirine, psikanalizden strizmaya, politikadan müstehcen hikayelere kadar, her şeyin konuşulduğu bu kahvelerde kavgaya yer yoktur. Biri kavga çıkarmışsa, mutlak şehir hayatına intibak edememiş, kaba içgüdülerini yenememiş, şiş taifesindendir. Bir Esafili Şark mensubu yahut nizam-ı alemci ancak şişliği duyarsa kavga edebilir. Tarık Buğra İstanbul'a düşer düşmez kendini işte bu ortamda bulmuş ve hemen havasına girmiştir. Bir yazısında Şehzadebaşı'nda Esafili Şark'ın esaslı mekanlarından biri olan ve bir hangara benzeyen Darut Talim'in son demlerine yetiştiğini söyler ve şöyle devam eder. Mükrimin Halil İnançlar, Ali Nihat Tarlanlar, Rıfkı Melül Meriçler giderdi oraya. Adı Darut Talim'di. Fakat bizim üstadlar Zaviye-i Esafili Şark yani Doğulu Sefillerin mekanı derler, kendileriyle tatlı tatlı dalga geçerlerdi. Ve gece yarılarına kadar vakit öldürürlerdi. Ne yalan söyleyeyim, vakit öldürmenin öyle tatlısını hiçbir zaman beceremedim. Çünkü her biri bir ayaklı kütüphaneydi. Tarih, edebiyat, kozmografya, şifalı bitkiler, ahvali alem. Kısaca neler bilmezlerdi ve bildiklerini de ne güzel anlatırlardı. Onları dinler ve yazmanın, kitaplaştırmanın gereksizliğini anlardım. Nitekim onlar da yazmaya gerek görmemişler, her biri kendi dalında bir düzine eser verebilecekken yasak salmışlardır. BCA 214. O günlerde küllükteki bu havaya ister istemez kapılan genç edebiyat heveslisi, kağıt ve kalemden adeta kaçmakta fakat aynı hava edebiyatı içinde iyiden iyiye mayalandırmaktadır. Sonraları bir hikayesinde anlatacağı küllük, Tarık Buğra'ya göre tek başına bir devirdir. Bilenler küllüğü Darülfünun'un ve üniversitenin tamamlayıcısı, hatta başlı başına bir üniversite sayarlar, küllükten mezunum diyen yalnız ben değilim. Tıbbiyeye elveda. Bayezid'de küllük, Şehzade başında Davut Talim gibi kahvelerde muharirlik ararken yıl sonu gelip çatmış, dersleri takip etmediği için imtihanlara girmeye lüzum görmeyen Akşehirli tıp talebesi sınıfta kalmıştır. Bu yüzden tıp talebe yurdundan atılır. Asıl sıkıntılı günler şimdi başlamıştır. Elazığ'a tayin edilen babasından para istemeye yüzü yoktur. Yine de Mehmet Nazım Bey oğlunu parasız bırakmamaya çalışır. Ancak yurttan atıldığı için büyük bir sıkıntıya düşen Süleyman Tarık, bazı yaz gecelerinde parklarda sabahlamak zorunda kalmış, 1,5 ay kadar da küllükte sandalyeleri birleştirip tavlayı yastık ederek yatıp kalkmıştır. O da küllüğün sahibi Hakkı Bey'in Rıfkı Melül Meriç'e duyduğu saygı sayesinde. Roman peşinde. Sonunda küllükten tanıdığı Adanalı bir grup öğrenci kaldıkları Fatih Medresesi'nde Tarık buraya da yer bulurlar. O kışı geçirdiği Fatih Medresesi'ndeki hücrede yaşadıkları Piyano ve Keman için adlı hikayesiyle İbiş'in rüyasına malzeme olacaktır. Nahit'in arkadaşı Vasıf'la birlikte kaldığı Servili Medrese, Fatih Medresesi'nin romandaki uzantısıdır. Bu arada defterleri karalayıp duran Tarık Buğra'nın biricik gayesi roman yazmaktır. Ve yazacağı romanda dünyanın en büyük bahtsızlığına uğramış önemli bir genç adamın, yani kendisinin acılarını anlatacaktır. Tabii dersler yine asılmaktadır. Sonunda ikinci yılda kaldığı tıp fakültesinden ayrılır ve hukuk fakültesine girer. Dönemeçte'nin Doktor Şerif'i tıbbiyeyi bitirmeyi de başarmış bir küllük mezunudur. O da Yahya Kemal'in, İbnül Emin, Neyzen, Köprülüzade gibi ünlüleri küllükte tanır. D90. 4 yıl kadar okuduğu halde mezun olmadan ayrıldığı hukukta işler önceleri iyi gitmektedir. Dersleri sevmiştir ve sınıfları geçmektedir. Briş'te ise artık kraldır. Nurullah Ataç ve Yavuz Abadan gibi briş ustalarıyla oynamakta, Yahya Kemallerin, Tanpınarların, Mükrimin Halillerin lezzetli sohbetlerine katılmaktadır. Bu serserilik günlerini büyük bir şans olarak gören Tarık Buğra, içinde yazarlık mayasının o günlerde tuttuğuna inanmaktadır. Her ne kadar kağıttan kaçsa da parasızlık ve savaş yıllarının sıkıntıları bütün acımasızlığıyla üzerine abanmış olsa da hayatı sevmekte, gözlemekte, toplamakta, biriktirmektedir. Hayata karşı duyduğu eşsiz tecessüs ve beş duygusundaki tazeliğini yitirmeyen uyanıklık, Sait Faik gibi onu da öğrenimi ciddiye almayan, başta içki olmak üzere bütün hazlara iştahlı bir avare, SF3 haline getirmiştir. Ancak Sait Faik ile aralarında büyük bir fark vardır. Biri zengin bir ailenin çocuğudur, para diye bir meselesi yoktur. Diğeri, yani Tarık Buğra ise özellikle öğrencilik yıllarında koyu bir sefalet içinde yaşamış, yaşamak zorunda kalmıştır. Lise 10. sınıfta yazar olmaya karar veren ve yazarın mekanı tavan arasında kaderi yarı aç yarı tok yaşamaktır diyerek yola çıkan Tarık Buğra, bir de kararım vardı diyor. Yazarlığımı kabul ettirmek için 45 yaşıma kadar direnecektim. Baktım ki başaramıyorum veya başaramayacağım ve bedenim yokluğa, zora dayanamayacak hale geliyor. Bir eyvallah çekip işte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri diye dünyamıza veda edecektim. Sefalet ve yokluk ihtiyarlığa göre değildi. Öyle sanıyordum. Kararım karardı. DKS 354. 45 yaşına kadar kabul ettirmek azminde olduğu yazarlığının mayasını küllükte atan Tarık Buğra, yıllar sonra o günlerle ilgili olarak sorulan bir soruya verdiği cevapta, kültürümüzün ve medeniyetimizin bu kahveye sinmiş olduğunu belirterek şunları söyleyecektir. Küllük kahvesi, borcumu ödeyemediğim birkaç alacaklımdan birisidir. Yazmayı tasarladığım ikinci piyesimin adı Robert Tyler Küllük'teydi. Ama ne bir piyes ne bir roman, sadece bir tek hikaye ve bazı atıflar. Hakkını verebilmiş değilim, belki yadırgayacaksınız ama inanın küllük garsonları, biritçileri, prafacıları, Fuat Köprülleri, Yahya Kemalleri, Mükrimin Halilleri, Rıfkı Melülleri, Yavuz Abadanları, Nurullah Ataçları, Ali Nihatları ve üniversitelerinin yanında çarşı esnafı ile edebiyat ve kültüre bağlılığımı babamın kitapları kadar beslemiş, beni bir o kadar da zenginleştirmiştir. PD 204. O günler Tarık Buğra'nın aynı zamanda dayanılmaz bir suçluluk duygusuyla ailesinden kaçtığı günlerdir. Derken bir gün küllüğe teyzesinin oğlu düşüverir. Üsteğmen Mustafa Topbaş. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine orman koruma subayı olarak tayin edilmiştir. Kucaklaşırlar, nerelerdesin diye sorar teyze oğlu. Annem baban merak ediyor. Tarık Buğra ailesinden kopmak üzere olduğunu, çünkü kendisini onlara, evine, sevdiklerine layık görmediğini anlatır. Mustafa Topbaş, Tarık Buğra'nın ne büyük çaresizlik içinde olduğunu hemen anlamıştır. Hiç düşünmeden ben Kayseri'ye Pınarbaşı'na gidiyorum. Gel istersen beraber gidelim, görürsün oraları deyiverir. Bu teklif Tarık Buğra'ya bir kurtuluş müjdesi gibi gelmiştir. Kabul eder ve ertesi sabah Haydarpaşa'da buluşurlar. Sayfa 26.